Ayrım 17.
Diğer taraftan padişah da halka hoş görünmek için pembe, büyük ve kaba bir cübbe giyiyor, Sultan Selim Camii'nde namaz kılıyordu. Fakat bu kıyafetin içinde çok tuhaf görünüyor, halk tarafından yadırganıyordu. Nihayet haç yolculuğunun başlamak üzere olduğunu gösteren bir gelişme cereyan ediyor, otağı ve çadırları yüklemek üzere bir gemi saray iskelesine yanaşıyordu. Bu durumu gören ve sadrazam gibi padişahın hacca gitmesine muhalif olan Şeyhülislam harekete geçerek bir fetva veriyordu. Şeyhülislam bu fetvada, padişahlara hac lazım değildir, yerinde oturup adil eylemek evladır, caiz ki bir fitne zuhur etmesin diyordu. Buna paralel olarak Aziz Mahmud Hüdayi de aynı paralelde uyarı ve nasihatlarda bulunuyor fakat dinletemiyordu. Bu sırada Müneccinbaşı Mahmud Çelebi işe karışıyor, Defterdar Baki Paşa ise Ketü Dağısı'na boşa zahmet ediyorsunuz, sefer yok diyerek bu işin hayırla sonuçlanmayacağını bildiriyordu. Nihayet son kararı yine Yeniçeriler veriyordu. Yeniçeriler kendi aralarında bir toplantı yapıyordu. Bu toplantıda padişahın hacca azimeti bizden nefret ettiği içindir. Düşman zuhuru ihtimali var iken memleketi bırakıp gitmek hatadır, vazgeçmelidir diyor ve harekete geçiyorlardı. Ahmet Rasim cilt 1 adı geçen eser sayfa 572. Yeniçerilerin arasına ulema kılığında bazı kışkırtıcılar da karışıyor, hep beraber at meydanına gidiyorlardı. Sadrazam Dilaver Paşa bir fermanla birlikte çavuş başını gönderiyor fakat Yeniçeriler kendisini taşlıyordu. Olay üzerine İstanbul adeta ayağa kalkıyor, ortalık iyice karışıyordu. Yeniçeriler at meydanında, bugünkü Sultanahmet Meydanı, bir toplantı daha yapıyor ve Şeyhülislam Esat Efendi'den padişahı gölgeleyerek baskı altına alan ve bazı heveslere sevk ederek gereksiz yere Beytülmal'ı yok edenler ile fesat çıkarmada başı çekenlerin katli hakkında fetva alıyorlardı. Ayaklanan Yeniçeriler bölük ağaları ile Yeniçeri ağasını taşa rejim ediyorlardı, tutuyorlardı. Bu sırada donanma da Yedikule'ye yanaşıyor, gemilerdeki Yeniçeriler karaya çıkarak ayaklananlara katılıyorlardı. Zorbalar bu şekilde toplanarak önce Sultan II. Osman'ın hocası Ömer Efendi'nin sarayına yürüyordu. Ömer Efendi korkuya kapılarak kıyafet değiştiriyor ve kaçıyordu. Yeniçeriler kapıyı kırarak içeri giriyor, sarayı yağmalıyorlardı. Sonra sadrazamın sarayına gidiyorlardı. Ancak burada silahlı bir grupla karşılaşıyorlardı. Kendileri silahsız oldukları için geri dönüyorlar ve bu sırada akşam oluyordu. O gece Sultan II. Osman ulema ile bir toplantı yapıyor ve zorbaların ne istediklerini soruyordu. Ulema da asker Anadolu'ya geçmenizi istemiyor, hoca efendi ile Darüsade ağasının sürgün edilmesini talep ediyor diyerek durumu arz ediyorlardı. Padişah ise hacdan feragat edebileceğini fakat adı geçenleri azil bile etmeyeceğini söylüyordu. Bu sırada sarayda yapılan toplantı Yeniçeri odalarına bambaşka şekilde yansıyor, padişah bostancıları silahlandırıyormuş söylentisi kulaktan kulağa yayılıyordu. Bostancılar arasında ise donanma toplarını saraya çevirmiş dedikodusu dolaşıyordu. Ahmet Rasim cilt 1 adı geçen eser sayfa 573. Ertesi sabah Yeniçeri ve sipahiler tepeden tırnağa silahlanarak Sultan Mehmet Camii'nde toplanıyordu. Ayrıca seçkin ulemaya haber gönderiliyor, onların da Yeni Camii'ye gelerek toplantıda hazır bulunmaları isteniyordu. Müftü Yahya Efendi, Kefzade, Yusufzade, Bostanzade, Azmizade, Kethuda Mustafa, Ayasofya Vaizi Ömer, Derviş, Kadızade gibi önde gelen din adamları camiye giderek Yeniçeri yaşlılarıyla buluşuyorlardı. Ulema, Kaymakam Ahmet, Defterdar Baki, Sadrazam Dilaver Paşa ve Nasuh Ağa'nın katilleri hakkında arzuhal veriyor, idam fetvası istiyorlardı. Bunların kabahatlerinin ne olduğu sorusuna hoca ile kızlar ağası padişaha sefere kışkırttılar. Biz Dilaver Paşa'nın sarayına gittik ama adamları üzerimize ok atıp birkaç arkadaşımızı öldürdüler. Defterdar daima eksik kesilmiş akçe veriyor. Kaymakam korucu ve oturak maaşlarını vermiyor. Sekbanbaşı Nasuh Ağa'ya da kaymakam ile ittifak edip korucuları ekmeklerinden ettiler yanıtını veriyorlardı. Ulema asilerden aldığı arzuhali padişaha takdim ediyordu. Ancak padişah şiddetle karşı çıkıyor, katledilmesi istenen adamlarını vermeyeceğini bildiriyordu. Buna karşılık ulema idam edilmelerini istiyor, ehven-i şer'in icra edilmesi lazımdır. Verilmezse fesat ziyade olur diye ısrar ediyorlardı. Bunun üzerine Sultan Osman galiba bunları siz tahrik ediyorsunuz. Önce sizi keselim, zaten onların tedariki görülmüştür diyerek ulemanın gözünü korkutuyordu. Ahmet Rasim cilt 1 adı geçen eser sayfa 573-574. Bu sırada camide toplanmış olan Yeniçeri ve sipahiler ulemadan haber gelmeyince telaşlanıyorlardı. Bostancıların saray kapılarını tutup tutmadıklarını merak ediyorlardı. Bunun için de Ayasofya Camii'nin minarelerine adam çıkarıyor, sarayı gözetliyorlardı. Saray kapılarının tutulmadığını görünce hep birlikte gidiyor, birinci kapıdan direnişle karşılaşmadan içeri giriyorlardı. Kapıcılar bostancılara karşı kendilerini ikaz ediyor, asiler de birkaç yüz tüfekliyi kalebedenlerine yerleştiriyorlardı. Bu sırada topçu, cebeci, acemi olanları ve sivil halk ambara girip ellerine odunlar alıyor ve Dilaver Paşa ile Darüsaade ağası ve hocayı isteriz şeklinde haykırarak ikinci kapıyı geçiyor, divanı Hümayun'a doluşuyorlardı. Burada 3 saat kadar bekliyor, bağırıp çağırıyor, sonra da üçüncü kapıdan geçiyorlardı. O sırada bir asi Sultan Mustafa'yı isteriz diye bağırıyor, böylece ilk kez padişah da hedef alınıyordu. Artık hiçbir engelle karşılaşmıyor, harem kapısını kıran asiler Sultan Mustafa'nın hapsedildiği hücreyi buluyorlardı. Ancak hücrenin kapısı içeriden kilitli olduğu için içeri giremiyorlardı. Bunun üzerine bir grup yeniçeri hücrenin kubbesine çıkıyor, buradan bir delik açıyor ve aşağı adam indiriyorlardı. Bu sırada Mustafa bir minderin üzerinde oturuyor, iki cariye de yanında oturuyordu. Odaya girenler derhal yeri öpüyor, dışarıda asker hazırdır diyorlardı. Mustafa ise 3 gündür yemek ve su verilmediği için su istemekle yetiniyordu. Bir yandan Valide Sultan'a haber veriliyor, diğer taraftan Sultan Mustafa hücrenin kubbesinden çıkarılarak arz odasına götürülüyordu. Bu sırada Mustafa ayakta duramayacak kadar halsiz bulunuyordu. Ahmet Rasim cilt 1 adı geçen eser sayfa 575. Tüm bunlar olurken sarayın bir başka tarafında son derece kanlı bir olay cereyan ediyordu. Sultan Mustafa'nın derununda mahpus ve bir mecal bulunduğu kubbenin delindiğini müteakip bir harem kapısı açılarak sadrazamla yani Dilaver Paşa kızlar ağası teslim olundu. Müteakiben kapı kapandı. Askerin şiddetine kurban olmak üzere arz olunan bu iki bedbaht derhal pare pare edildiler. Hammer cilt 8 adı geçen eser sayfa 221. Asiler ulemanın Sultan Mustafa'ya biat etmesini istiyor. Ulema ise rahat durunuz, istediğiniz verildi, daha ne istersiniz? Sultan Osman'a ileşmeyiniz, bırakınız diyerek direniyordu. Buna karşılık yeniçeriler aradıklarını bulduklarını söylüyor, Sultan Mustafa'yı yeniden tahta çıkarmakta kararlı davranıyor, ısrar ediyorlardı. Sultan Osman saltanattayken yeni bir padişahın tahta çıkmasının caiz olmadığı yönde uyarıları da dikkate almıyorlardı. Ancak ulemanın ısrarı karşısında asiler aynı anda kılıçlarını çekiyor, ulema arasında bulunan Kafzade korkudan ölüyordu. Diğer din adamları da padişaha biat etmek zorunda kalıyordu. Bu arada zorbalar Baba Cafer zindanını basarak kapılarını kırıyor, kadırgalarda ve tersanelerde prangaya vurulmuş bulunan esirleri ve mahkumları serbest bırakıyorlardı. Baba Cafer Zindanı Fetih'ten Yeniçeri Ocağı'nın lavına kadar İstanbul'un başlıca mahpushanelerinden biri idi ki esnaftan, halktan ve serseri güruhundan katil ve hırsızlara, borç ve zina mahkumları Galata Zindanı'yla buraya atılırdı. Kadınlar bölümü de ayrıydı. Siyasi mücrimler ve asker ocaklarından birine mensup katiller ve hırsızlar ise Baba Ali'deki Tomruk'a, Yedikule'ye, Rumeli Hisarı'na, Tersane Zindanı'na, Ağ Kapısı Zindanı'na konurdu. Umumiyetle vücudunun izalesi matlup şerirler, zindanda geceleyin boğulur, cesetleri de ayağına taş bağlanıp bir çuvala konduktan sonra denize atılırdı. Baba Cafer Zindanı İstanbul surlarının Haliç boyunda bir burcun altında olup, fetihten sonra bu burç ve yanındaki kapı zindan kapısı adını almıştır. Vakanüviz Ahmet Lütfü Efendi tarihinin 3. cildinde, miladi 1831-1832 vekayı arasında bundan böyle zindan kapısına Baba Cafer denilmesi için bir irade çıktığından bahsediyor ise de, Bab-ı Cafer ve hatta Bab Cafer Kapısı isimleri halk ağzında tutunamamış, zindan kapısı adı devam ede gelmiştir. Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umuri Belediye adındaki muazzam eserinde İstanbul Kadılığı sicillerinde kayıtlı, Hicri 1180 miladi 1766 tarihli bir ilmu habere dayanarak Baba Cafer Zindanı ile zindan nizamı ve hayatı hakkında çok kıymetli malumatlar vermektedir. Şöyle ki, zindana atılanların iaşesi vesaire ihtiyaçları için devlet hazinesinden hiçbir şey sarf edilemezdi. Her gün zindanın kule penceresinden bir mahkum, "Ey hayır sahipleri bizi unutmayın" yolu durmadan bağırır ve mahpuslara hayır sahiplerinden sadaka akçasıyla aynı yardımlarından her gün birer paralık ekmek ve birer kase çorba dağıtırlardı. Geceleri birer mum verilirdi. Payitaht halkınca da zindan mahkumlarına her gün tasaddukta bulunmak büyük sevap bilinirdi. Nezir kurbanları da hemen daima zindara gönderilirdi. Fakat sonraları suistimaller başlamış, zindan katipleri sadaka ve nezir akçalarıyla ayniyatını bir yemlik edinmişlerdi. Çorba pişirilmez olmuştu. Yevmiye 2'şer akçalık ekmek dağıtırlar, paranın üst tarafını zindan katipleri arasında taksim ederlerdi. Kurban ve mum nezirlerinden 20 mahkuma bir okka et ve bir mum verip kalanını odabaşı ve katipler bölüşürdü. Mahkumlardan biri yüksek makamlara, devlet ricaline, şefaatname, ahbap ve akrabasına mektup gönderecek olsa der kenar akçasıyla 60 paradan 5 kuruşa kadar para alınırdı. Bir mahkum zindana yatak, kilim ve keçe gibi mefruşat getirecek olsa yatak akçısı adıyla kendisinden bir altına kadar para alınırdı. Vermeyen taş üstünde yatıp kalkmaya mahkum bırakılırdı. Bir mahkumun af ve itlakı emri gelse alabildiklerini alırlardı. Subaşılar tarafından tutulan hırsızlar ve yan kesiciler zindana atıldığında vaka şuyu bulmamış ise 3-5 gün sonra hırsız ve yan kesicilerden alacaklarını alıp serbest bırakırlardı. Mahkumlardan zindancılara para yedirecek kudrette olanlar hoş tutulurdu. Borç yüzünden zindana atılmış olan yahut cürmü pek o kadar büyük olmayan mahkumlar zindan katiplerine akça verecek durumda olup da vermezlerse türlü yollardan muazzep edilirdi. Para verenler ise hoş tutulur, hatta cürmü yok imiş tecessüs ettik diye hakkında şefaatnameler tanzim edilirdi. Rum, Ermeni ve Yahudi ekalliye cemaatler sandığından zindan subaşısına rüşvet verirler ve bu suretle gayrimüslimlere zindanda Müslümanların nail olamadıkları rahatı temin ederdi. Zindanın itibarlı misafirlerini gayrimüslimler teşkil ederdi. Hicri 1180'de Baba Cafer zindanının bu bozuk düzeni düzeltilmek istenildi ve şu tedbirler alındı. Baba Cafer zindanına etvar ve harekatı mücerrep namuskar bir subaşısının tayini. 2. Zindana konulan mahkumlardan her ne suretle olursa olsun hiçbir para alınmayacaktır. 3. Af ve itlak edilen mahkumlardan harç namıyla da 2 para alınacaktır. 4. Gayrimüslimlerin verdikleri rüşvetin katiyen önüne geçilecektir. 5. Kule penceresinden mütenadiye verilen sadakalardan toplanan akça ile her gün mahkumların ekmek ve çorbaları muhtat üzere muntazaman tevzi edilecektir. Cuma günleri de pilav verilecektir. Bu paraya Baba Cafer türbeden mütevelli ve zindan subaşısı nazır tayin olunacak ve para onların eliyle sarf olunacaktır. 6. İyaşı, odun, kömür, kandil gibi masraflar çıktıktan sonra geri kalan para keselere konup mütevelli ve nazır tarafından mühürlenecektir. 7. İstanbul kadıları her 4 ayda bir zindan hesaplarını tetkik edecektir. Fazla para ile borç yüzünden hapsedilmiş olup hiçbir vakit borçlarını ödeyemeyecek olanların borçları ödenecek ve bu gibiler tahliye edilecektir. 8. Mahkumların istidalarından derkenar akçası olarak 20 paraya kadar harç alınacak, kudreti olmayanlarınki meccanen yazılacaktır. Hilafında hareket eden kâdipler şiddetle tecziye edilecektir. 9. Her gün zindana atılan veya zindandan çıkarılan mahkumlar evvela çavuşbaşı ağaya inha olunacak ve ancak onun tasdikinden sonra zindana konulup çıkarılacaktır. Zina ve fuhşun gazab-ı sübhani olan taun ve vebanın zuhurunda başlıca sebeplerden bilindiği devirlerde, İstanbul'da gerek cami avlusunda, sokakta, bekar odalarında ve kırlarda ve gizli fuhuş ile ittiham olunan zaniyeler ve fahişeler de Baba Cafer zindanının kadınlar kısmına atılırdı. Mahalle imamları bu gibi genç kız ve kadınları zabıtaya ihbar ederdi. Zabıta da ihbardan sonra şiddetle takip ile zaniyeyi ve fahişeyi zindana atmakla muvazzaf idi. Bir zaniye veya fahişe zindandan ancak tövbe ve istiğfar etmek suretiyle kurtulabilirdi. Hakikaten nadim ve pişman olduğuna dair mahallesi imamıyla mahallesinden sözüne itimat edilir bir zatın kefaleti de şarttı. İstanbul kadılığına hitaben yazılan Hicri 1192 miladi 1778 tarihli bir fermanda zaniye ve fahişelerin tövbe ve istiğfar ile tahliyelerinde de bazı kızlarla kadınlardan para alındığı, bunun şiddetle önüne geçilmesi, para ile kefalette bulunan imam ve şahitlerin de cürümleri sabit olduğunda sürgüne gönderilecekleri yazılıdır. Vaka Nüvis Ahmet Lütfi Efendi'nin Hicri 1247 Vekayı arasında kaydettiği bir bentten bir ara Baba Cafer zindanının yalnız kadın mahkumlara tahsis edildiğini öğreniyoruz. Vaka Nüvis bu ane kadar mahalli mezkur taife-i nisaiyeye mahsus mahpes ittihaz olunmuştu. Baba Cafer ile zindancı Ali dedenin ruhaniyetlerine hürmeten Ahmediye meydanı civarındaki Tophane Nisaiye'ye tahsis ile zindan-ı mezkure karakolhane inşa olundu diyor. İstanbul'da bazen saltanat tebeddülü, bazen de sadrazamın sükutuyla neticelenen askeri ihtilallerde, ihtilalcilerin ilk işlerinden biri Galata ve Baba Cafer zindanlarına gidip kapılarını açmak, buradaki mücrimleri salıvermek olurdu. Mahpusları hürriyetlerine kavuşturmak, ihtilali idare edenler indinde bir uğur sayılırdı. Buna bir örnek olarak Naima tarihinden Genç Osman vakasındaki şu satırları okumak kafidir. Ve asker şükrane-i cülus Baba Cafer zindanına varıp anda ve Galata zindanında olan mahpusları ıtlak ettiler. Ve taş gemilerinde ve tersane zindanında olan mücrimleri salıverdiler. Türbe ve zindan 1934 belediye şehir rehberine göre zindan kapısı caddesi ile Cambazhane sokağı kavşağındadır. iki demir kanatlı sokak kapısının üstünde şu kitabe vardır. Merkadi Hazreti Cafer radiyallahu anhü 1298 miladi 1881. Gel ziyaret kıl niyaz et Caferül Ensariye. Müptelayı derd olanlar biyavnillah olur hoş. Gerek ekdar gerek emraz nedenli hüznü endişe. Na muradı ber murat iderken eyle guş. Kıraat eyle üç ihlas dahi Fatiha. Bu Ali babayı sakın eyleme feramuş. Eğer mümin eğer gayrı alıp bir katre abından, hasılı cahi necattan her kim eyler ise nuş. Bu demir kapının arkasında bulunan ikinci bir camlı kapıdan ön kısmı taş, arkadaki geniş kısmı tahta döşeli bir methale girilir. Methalin solunda türbedarlara meşruta oda, onun yanında zindana çıkan merdiven, geride sol dipte de türbe kapısı bulunmaktadır. İki demir kanatlı türbe kapısının üzerindeki talik hat ile manzum kitabenin tarih beyti şudur. Bende İsadık-ı Esad Didi Ziba Tarih, Merkadi Caferi yaptı ne güzel Şahı Enam, 1250, miladi olarak 1834-1835. Kapıdan zemini taş döşeli küçük bir methale sonra türbeye girilir. 5 çarpı 9 metrekare genişliğinde tahmin edilen türbenin zemini tahta döşelidir. Üstü tonos ile örtülmüştür. Işık alacak kapıdan başka hiçbir yeri yoktur. Elektrikle aydınlatılır. Tavana asılmış eski devirden kalma üç kandil vardır. Solda Baba Cafer'in, sağda zindancı Ali Baba'nın mermer sandukalı merkatleri bulunmaktadır. Ali Baba'nın merkadi yanında asırlar boyunca suyundan şifa beklenmiş olan demir çıkrıklı kuyu vardır. Baba Cafer'in sandukası da bir demir parmaklıkla çevrilmiştir. Zindana tek kanatlı bir demir kapıdan girilir. Evvela zindan mescidi görülür. Tahta döşeli ve 5 çarpı 9 metrekare genişliğinde olan mescit demir ıskara parmaklıklı 4 pencere ile aydınlatılmıştır. Asıl zindana buradan yine tek kanatlı demir bir kapıdan girilir ve 10 basamaklı taş bir merdivenle çıkılır. Zindan 4 çarpı 9 metrekare genişliğinde tavanı tonus örtülü 5 küçük mazgal deliğiyle aydınlatılmış bir yerdir. Hayat Tarih Mecmuası Reşat Ekrem Koçu'nun Eski İstanbul'un Ündü Hapishanesi Baba Cafer Zindanı başlıklı makalesi. 1 Haziran 1974, yıl 10, cilt 1, sayı 6, sıra No 114, sayfa 10-11-12. Buna paralel olarak Sultan Osman'ın Yeniçeri ağası yaptığı Kara Ali'nin Defterdar Bali Paşa'nın İstanbul Kadısı Hocazade'nin evlerini basarak yağmalıyorlardı. Sultan Osman bu gelişmeler karşısında son derece umutsuzluğa kapılıyor, durumu Sadrazam Hüseyin Paşa ve Bostancıbaşı Mehmet Ağa ile görüşüyor, ne yapması gerektiğini danışıyordu. Onlar da Yeniçeri ağası aracılığıyla Yeniçerileri hoşnut ederek ocağa sığınmaktan başka çare olmadığını söylüyorlardı. Osman ise bundan başka çözüm yolu bulamıyor ve bir plan yaparak uygulamaya koyuluyordu. Gece olunca padişah Yeniçeri ağasının kapısına, yani ağa kapısına gidiyordu. Bu sırada ağa Orta Cami'de Sultan Mustafa'nın yanında bulunuyordu. Sultan Osman'ın geldiği haber verilince ağa kapısına dönüyor, Osman ile buluşuyordu. Osman planını anlatıyor ve yardımını istiyordu. Hüseyin Paşa padişahın getirdiği 10 kese altınla birlikte bazı subayları kendi tarafına çekmek amacıyla kışlanın yakınındaki Şehzade Camii'ne gidiyordu. Sultan Osman itaat etmeleri koşuluyla her yeniçeriye 50 altın, elbiselik kırmızı çuha, her sipahiye 10 akçe terakki teklif ediyor, ağa bu vaatleri subaylara iletiyordu. Subaylar da ağaya muvafakat göstermeyi vaat ediyor ve fakat bu önerileri yeniçerilere kendisinin yapmasını söylüyorlardı. 20 Mayıs 1922 sabahı Yeniçeri ağası kışlaya Yeniçerilerin arasına gidiyordu. Ağa ağasilere hitaben konuşma yapmak üzere merdivenden yukarı çıkarken vurun söyletmeyin diye bir ses duyuluyor, arkasından gürültü kopuyor, ortalık karışıyordu. O sırada bir nefer ağayı arkasına iterek düşürüyordu. Derhal parça parça edilerek cesedi Aksaray'da dört yol ağzına konuldu. Hammer cilt 8 adı geçen eser sayfa 223. Ağa ile birlikte bulunan çavuş ve Ketuda canını güçlükle kurtarıyordu. Bu sırada asiler Sultan Mustafa'nın yeni bir sadrazam tayin etmesi için Valide Sultan'a başvuruyorlardı. Valide Sultan Bosnalı Davut Paşa'ya meylediyordu. Zira saray hizmetinden Rumeli Beylerbeyliğine yükselen Kara Davut Paşa, Valide Sultan'ın damadı, Sultan Mustafa'nın ise eniştesi oluyordu. Asiler bunu bildikleri için sadarete Kara Davut Paşa'yı adayı gösteriyorlardı. Valide Sultan da orada okuma yazma bilen tek yeniçeriye 10 adet tevcih beratı yazdırıyor. Davut Paşa'yı sadrazam, baş imrahor derviş ağayı yeniçeri ağası, okur yazar yeniçeriyi de çavuşbaşı yapıyordu. Hammer cilt 8 adı geçen eser sayfa 223. Bu sırada bir grup zorba tirkeşlerden, yani okçulardan rüsum aldığı için gümrük emini Murat Çavuş'un evini yağmalıyordu. Kürek kaçkını mahkumlar ise kendilerine kötü muamele ettiği için Hacı Subaşı'nın evini yakıp yıkıyordu. Yeniçeriler boş durmuyor, Sultan Mustafa'ya bir arzuhal vererek eski kanunları bir kenara bırakıp yeni kanunlar çıkarttıranların tümünün kellesini istiyorlardı. Bu arada eski subayların bir daha göreve tayin edilmemesi, Yeniçeri ağaların ocak zabitlerinden olmaması, sadrazamın sınırsız bir yetkiyle hükmetmesi, rüşvetin şiddetle yasaklanması konularında ferman çıkarttırıyorlardı. Bu arada padişahı da alkış tufanına tutuyorlardı. Bazı zorbalar Yeniçeri ağasından haber bekleyen Sultan II. Osman'ı ele geçirmek üzere beklemekte olduğu ağa kapısına gidiyorlardı. Sultan Osman'ı burada üzerinde beyaz bir entari ve başı açık olduğu halde zavallı bir vaziyette buluyorlardı. Bir sipahi kendi tülbentini Sultan Osman'ın başına geçiriyordu. Padişahı adi bir beygire bindiriyorlardı. Bu sırada padişahın yanında bulunan Sadrazam Hüseyin Paşa kaçmaya başlıyordu. Zorbalar onu takip ediyor, bir yerde kıstırarak yakalıyorlardı. Kılıçlarıyla öldürmeye teşebbüs ediyor fakat paşaya kılıç tesir etmiyordu. Zira giysisinin altındaki zırh onu koruyordu. Fakat caniler onu öldürmeye kararlı oldukları için yere yatırıyor, başını kesiyor ve kesik başı orta camiye götürüyorlardı. Yeniçeriler Hüseyin Paşa'yı büyük bir kin besliyorlardı. Zira o Hotin Kalesi önünde Yeniçerilere padişaha asker mi bulunmaz, eşek yerine at bağlarız diyerek hakaret ediyor, askerleri acımasızca lehlerin yoğun ateş altına sürüyor, göz göre göre ölüme gönderiyordu. Hüseyin Paşa bu tutumunun karşılığını sadrazam olarak alıyor, sonra da bedelini başı kesilerek ödüyordu. Sultan Osman Yeniçeriler tarafından götürülürken Hüseyin Paşa'nın yerde yatan başsız cesedinin yanından geçiyor, gözyaşlarını tutamıyor ve Hüseyin Paşa'nın suçsuz olduğunu, kendisini Hoca Ömer Efendi ile kızlar ağasının ihfal ettiklerini söylüyordu. Zorbalar Osman'a karşı son derece acımasız ve kötü davranıyor, sürekli hakaret ediyorlardı. Bazıları da alaycı bir ifadeyle, "Canım Osman Efendi, meyhaneleri basıp da sipahi ve yeniçerileri kadırgalarda zincire vurmak, denize atmak hoş mu idi?" diyerek hesap soruyorlardı. Bazıları ise, "Ecdadın bu binayı devleti sekbanlarla mı kurdu? Bu kaleleri Mısırlılarla bostancılar mı yaptı? Anadolu'yu ihtilal ateşine bostancılar vermedi mi?" diyerek aşağılıyor, hakaret ediyorlardı. Bu sırada yanında iki sadık cariyesi olduğu halde caminin mihrabının yanında oturan Sultan Mustafa, gürültüler yükseldikçe yerinden fırlıyor, kendisini demir parmaklıklara atıyordu. Valide Sultan da "gel gel arslanım" diyerek onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Bu manzara karşısında Sultan Osman etkili bir ses tonuyla yanındakilere, "Bakın nasıl bir adamı padişah yapmak istiyorsunuz, hem devletin hem ocağınızın mahvına sebep olacaksınız" diyor, sonra da ağlayarak asilerden ve zorbalardan özür diliyordu. Bu sırada Davut Paşa ile beraber gelen cebeci başı boğmak için Sultan Osman'ın boynuna kement atıyor fakat tetikte bulunan genç padişah kemendi tutarak canını kurtarıyordu. Sadrazam Davut Paşa Osman'ı öldürerek Sultan Mustafa'yı en güçlü rakibinden kurtarıp rahatlatmak istiyordu. Ağalar duruma müdahale ediyor ve "durun, böyle yaparsanız halk hepimizi mahveder" diyerek engellemeye çalışıyordu. Sultan Osman Davut Paşa'ya, "seni iki defa ölümden kurtarıp memuriyete iade etmedim mi? Bana neden husumet besliyorsun?" diyor. Valide Sultan ise "bu yılandır, eğer elinizden kurtulursa hepimizi mahveder" şeklinde sözler söyleyerek ağaları kışkırtıyordu. Cebeci başı boğmak amacıyla ikinci kez kement atıyor fakat ağalar yine engelliyorlardı. Sultan Osman bu kez Haseki'ye dönerek mansıbını kimin verdiğini soruyor, Sultan Mustafa yanıtını alıyordu. "O zaman Sultan Mustafa kendi adını bile bilmez bir delidir. Gel şu pencereyi aç da kullarıma sesleneyim" diyordu. Haseki merhamet ederek caminin askerlerle dolu bulunan harem penceresini açıyordu. Osman şunları söylüyordu. "Sipahi ağalarım, Yeniçeri ihtiyarları, babalarım, gençlik belasıyla fena nasihatlere kulak verdim. Niçin beni böyle tahkir ediyorsunuz? Beni artık istemiyor musunuz?" Hammer Cilt 8 adı geçen eser sayfa 226.